Ayrım 14, Cobra, Frederick Forsyth, sayfa 198. 9. Bölüm. SEAL adı verilen Amerikan deniz komandoları Chesapeake, Porto Rico'nun 100 mil kuzeyinde bir noktada bindiler. SEAL birliği Britanya'nın ÖGH'sinden en az 4 kat daha büyüktür. Bağlı bulundukları Deniz Kuvvetleri Özel Komutanlığındaki 2500 kişilik personelden sadece 1000 kadarı operasyoncu sıfatını taşır. Diğerleri destek birimleridir. Üç çatallı zıpkın amblemini taşıyan SEAL birliği her birinde 3 tane 40 askerlik birimi olan 8 takıma ayrılmıştır. Chesapeake'de görev yapacak olan ekip Virginia Beach'teki Little Creek'te üstlenen 2. takımdan gelmişti. Komutanları binbaşı Casey Dixon da Atlantik'te görev yapacak Britanyalı meslektaşı gibi operasyon tecrübesi olan bir subaydı. Teğmenliği sırasında Anaconda operasyonuna katılmıştı. İngiliz binbaşı Kuzey Afganistan'daki Kala Jangi katliamına tanık olurken Teğmen Dixon Tora Bora dağlarında her şeyin fena halde ters gittiği bir El-Kaide operasyonundaydı. Dixon'ın içinde bulunduğu Chinook helikopteri dağların üstünden düz ovaya alçalırken kayalıklar arasında yuvalanmış bir makineli tüfek ateşine maruz kalmıştı. Kocaman helikopter ağır yara almış, pilotu kontrol etmek için çabalarken şiddetle yalpalamaya başlamıştı. Mürettebattan biri zemine akan hidrolik yağa basıp kaydı ve aracın kenarından aşağıya düşecekken emniyet ipi sayesinde kurtuldu. Ne var ki düşen adamın yanında bulunan astsubay Neil Roberts ona yardım etmek için hamle yapınca kendisi de kaydı ve emniyet ipi olmadığı için birkaç metre aşağıdaki kayaların üstüne düştü. Casey Dixon onu kemerinden yakalamak için uzandıysa da birkaç santim farkla elinden kaçırdı. Pilot zor bela Chinook'i makineli tüfek ateş menzilinden 5 kilometre uzağa kadar götürmeyi başardı. Fakat astsubay Roberts 20 El-Kaide askerinin arasında tek başına kalmıştı. SEAL komandoları o güne kadar ölü veya diri tek bir yoldaşlarını bile geride bırakmamış olmakla gurur duyarlar. Dixon ve arkadaşları başka bir Chinook'a bindiler, yolda bir komando takımı ve Britanyalı SAS ekibini de alarak Roberts'ı kurtarmaya gittiler. Bundan sonra olanlar bir SEAL efsanesi olarak anılmaktadır. Neil Roberts sinyal vererek hayatta olduğunu arkadaşlarına bildirdi. Bu sırada makineli tüfek yuvasının da hala faal olduğunu ve onu kurtarmak için havadan gelecek her aracı imha edebileceğini fark etti. El bombalarıyla makineli tüfek yuvasını dağıttı fakat böylece yerini de belli etmişti. El-Kaide askerleri saldırıya geçti. Roberts son kurşununa kadar kahramanca çarpıştı ve komando bıçağı elinde can verdi. Kurtarma ekibi Roberts'a yetişememişti ama El-Kaide askerleri hala oradaydı. Chinook'a pusu kuran 60 kişiye yüzlerce mücahit daha katılınca kayalıkların arasında 8 saat süren bir çatışma başladı. 6 Amerikalı öldü, 2 SEAL komandosu ağır yaralandı. Sabah aydınlığında tam 300 El-Kaide askerinin cesedini gördüler. Neil Roberts dahil ölen Amerikalıların hepsi ülkelerine getirildi. Casey Dixon da kalçasından yaralanmıştı. Tedavi için Amerika'ya gönderildi. Little Creek üssündeki kilisede yapılan cenaze törenine katıldı. Sonraki yıllarda ne zaman sağ kalçasındaki yara izine baksa aklına Tora Bora'daki kanlı çatışma gelirdi. Aradan 9 yıl geçmiş, şimdi bu ılık gecede adamlarının ve gereçlerinin eski hububat gemisi olan Chesapeake'e aktarılışını izliyordu. Tepelerinde dolanan bir EP-3 denizin boş olduğunu bildirdi. Onları izleyen yoktu. Deniz saldırısı için 11 metrelik sert karinalı bir şişme bot getirtmişti. Bu araç bütün müfrezesini alabilir, sakin sularda 40 mil hız yapabilirdi. 2 tane de Zodiac kauçuk bot vardı. 5 metrelik bu botlar 4 silahlı adamı taşıyabiliyor ve aynı sürati yapabiliyordu. Chesapeake'e geçenler arasında ABD sahil güvenlikten 2 gemi arama uzmanı, gümrük dairesinden 2 köpek bakıcısı, komutanlık karargahından 2 muhabere uzmanı ve donanmaya bağlı 2 pilot vardı. Pilotlar SEAL komandolarının o güne kadar hiç görmedikleri için tuhaf buldukları küçük kuşun içinde oturuyorlardı. Bu komandolar daha önce sadece Boeing Nighthawk tipi helikopterlerle göreve çıkarlardı. Ama uskurları Chesapeake'in ambar kapağından geçebilecek tek helikopter küçük kuş tipiydi. Aktarılan donanım içinde SEAL komandolarının yakın menzil çatışmaları için tercih ettikleri Alman yapımı Heckler ve Koch MP5A hafif makineli tüfekleri, dalış gereçleri, 4 keskin nişancı için tüfekler ve tonla mühimmat vardı. Hava kararmaya başlarken tepelerindeki EP-3 denizin hala boş olduğunu bildirdi. Küçük kuş havalandı ve öfkeli bir arı gibi havada bir tur attıktan sonra Chesapeake'a indi. Uskurları durunca güvertedeki vinç onu alıp ambarına indirdi. Yağmura ve dalgalara karşı korumak için raylar üzerinde hareket eden güverte koruyucusu bir anda bütün ambar kapaklarının üstünü örttü. İki gemi ayrıldıktan sonra ana gemi ufuk çizgisine doğru uzaklaşırken köprüde espri yapmayı seven birisi 100 yıl öncesinin teknolojisi olan bir ışıldakla mesaj gönderdi. Chesapeake'de bunu sadece gemi kaptanı olan deniz albayı çözebildi. Yolunuz açık olsun. Gece boyunca Chesapeake, Karayipler ve Meksika körfezini kapsayan devriye alanındaki adaların etrafında dolandı. İnternette merak edip soranlara bunun St. Lawrence körfezinden Güney Amerika'ya buğday taşıyan yasal bir hububat gemisi olduğu söylenecekti. Alt güvertelerde SEAL komandoları bir kez daha silahlarını temizleyip kontrol ediyorlar, mühendisler kıştan takma motorları ve helikopteri çatışmaya hazır hale getiriyorlar, aşçılar akşam yemeğini hazırlarken muhabereciler Anacostia, Washington'daki bir depodan gelen şifreli yayını 24 saat dinlemek üzere gereçlerini hazırlıyorlardı. Çağrı gelene kadar beklemeleri söylenmişti. Belki 10 hafta, 10 gün veya 10 dakika sonra olabilirdi. Ama geldiği zaman herkesin çatışmaya hazır durumda olması gerekiyordu. Cartagena'nın tarihi semtinde bulunan Santa Clara Oteli yüzlerce yıl öncesinden kalan bir manastırın restore edilmesiyle bugünkü haline getirilmiş lüks bir binadır. Cal Dexter yapıyla ilgili bütün ayrıntıları denizcilik okulunda öğretmen kimliğiyle şehirde yaşayan bir OSD ajanından edinmişti. Dexter otel planını dikkatle inceledikten sonra belli bir suiti tutmak için ısrar etti. Randevu günü olan pazar öğlen sonrası Bay Smith adıyla kaydını yaptırdı. Lobideki duyuruları inceleme numarası yapan veya sadece oturmakla yetinen 5 iri kaslı yarmayı aklına not edip orta avludaki ağaçların altında hafif bir öğlen yemeği yedi. Yemeğini bitirmek üzereyken yaprakların arasından çıkan bir serçe gelip karşısındaki iskemlenin üstüne tünedi. "Sanırım burada benden çok daha emniyettesin," diye mırıldandı Bay Smith. Yemek bittikten sonra faturayı oda numarasıyla imzalayıp en üst kata çıkan asansöre bindi. Orada ve tek başına olduğunun görülmesini sağlamıştı. Genellikle endişesini hiç göstermeyen Devereaux bu operasyon için yanına yeşil berelilerden birkaç kişiyle destek vermeyi önermiş ama Cal Dexter kabul etmemişti. "O komandolar sıkı çocuklardır," demişti, "ama görünmez değiller. Cardenas bir şey görecek olursa ortaya çıkmaz. Beni kendisi öldürür veya kaçırır." 5. ve en üst katta asansörden çıkıp suitine yürürken Sun Tzu'nun öğütlerini harfiyen uyguladığını biliyordu. "Daima seni hafife almalarına izin ver." Odasına yaklaştığı sırada elinde bir paspas ve kovayla duran bir adam gördü. Pek de akıllıca değildi. Cartagena'da temizlik işlerini kadınlar yapardı. Odasına girdi. Ne göreceğini biliyordu. Resimlerini görmüştü. Klimayla serinletilmiş büyük bir oda, parke zemin, koyu meşe mobilya, geniş bir teras. Klimayı kapatıp perdeleri açtı ve balkona çıktı. Gökyüzü pırıl pırıldı. Başının arkasında 1 metre kadar üstünde çatı oluğu ve kiremit kaplı çatı vardı. 5 kat aşağıdaki yüzme havuzu ışıl ışıldı. Odaya dönüp bir koltuğu kapıyı görebileceği bir yere çekti. Sonra gidip içeriden kendi kendine kilitlenen kapıyı açarak 2 parmak aralık bıraktı. Gözleri orada beklemeye başladı. Saat 4'te kapı itilerek açıldı ve eşikte kariyerli gangster, kim bilir kaç kişinin katili Roberto Cardenas belirdi. "Señor Cardenas, lütfen girin, oturun." Roberto Cardenas içeriye bir adım attı. O anda kapı kendiliğinden kapandı ve kilitlendi. Dışarıdan açmak için ya doğru plastik kart ya da bir koçbaşı gerekecekti. Cardenas Dexter'a bacakları olan bir tankı hatırlattı. Çam yarması gibiydi. Kendisi istemediği takdirde hiç kimse yerinden kımıldatamazmış gibi görünüyordu. 50 yaşlarında olabilirdi. Kaslı vücudu ve Aztek tanrılarını andıran bir yüzü vardı. Madrid'deki adamının çantasına konan mektupta buluşacağı kişinin yalnız ve silahsız olacağı bildirilmişti. Ama tabii Cardenas buna inanmıyordu. Kendi adamları gün doğduğundan beri oteli ve çevresini didik didik aramışlardı. Belinin arkasında 9 milimetrelik bir Glock, sağ bacağındaki kılıfta ise ustura gibi keskin bir bıçağı vardı. Gizlenmiş bir tuzak veya Amerikalı askerler var mı diye gözleriyle odayı taradı. Dexter banyo kapısını açık bırakmıştı ama Cardenas yine de gidip içine bakmadan edemedi. Boştu. Arenadaki bir boğa gibi öfkeyle Dexter'a bakıyor, hasmının zayıf olduğunu görüyor fakat neden korumasız olduğunu kestiremiyordu. Dexter diğer koltuğu işaret etti ve İspanyolca konuşmaya başladı. Bazı durumlarda şiddetin işe yaradığını ikimiz de biliyoruz. Şu anda öyle bir durumda değiliz. Konuşalım, lütfen oturun. Cardenas gözlerini Amerikalı'dan ayırmadan koltuğa oturdu. Belinin arkasındaki tabanca dik oturmasına engel oluyordu. Bu hali Dexter'ın gözünden kaçmadı. ''Kızım elinde.'' Cardenas havadan sudan konuşacak bir adam değildi. ''Kızınız New York polisinin elinde.''
''Dua et de iyi durumda olsun.''
Julio Luz korkudan altına işeyecek halde ona Bozeman Barrow'un kadın hapishanesindeki koşullar hakkında söylediklerini aktarmıştı. ''Kızınız iyi sinyor. Tabii çok üzgün. Ama ona kötü davranılmıyor. Tutuklu bulundu. Brooklyn'de şartlar iyidir. Hatta intihar ihtimaline karşı...'' Cardenas üstüne atılacak gibi olunca Carl Dexter elini kaldırdı. ''Bu sadece bir kılıftı. Hastane müştemilatında özel bir odada kalıyor. Diğer mahkumlarla yani belalı tiplerle beraber değil.'' Bataklıktan sıyrılıp dünya kokain endüstrisini kontrolünde tutan biraderliğin üst yönetimine kadar yükselmiş olan adam gözlerini dikmiş Dexter'a bakıyor, hala onu anlayamıyordu.
''Budalasın gringo, burası benim şehrim. Seni burada haklayabilirim, kolayca. Benim de birkaç saat kaldıktan sonra bir telefon etmek için yalvarmaya başlarsın. Kızımla takas edilmek için.''
''Çok doğru, bunu yapabilirsin. O koşullarda ben de takas edilmek isterim. Ne ki diğer taraftaki insanlar buna razı olmazlar. Onlar da emir almışlar. Kesin itaat kuralını herkesten çok sen anlarsın. Ben de küçük bir piyonum. Takas olmayacak. Olacak tek şey Letizia'nın kuzeye götürülmesi.'' Kapkara gözler nefretle bakmaya devam etti. Ama Cardenas durumu anlamıştı. Bu sıska Amerikalı'nın gerçekten de piyon olduğuna inanıyordu. Kendisi düşman bölgesine asla tek başına ve silahsız gitmezdi. Amerikalı neden gidecekti ki? Adam kaçırma söz konusu olamazdı. İki yönden de. Onu kaçırmayacaklardı. Amerikalıyı almanın da yararı olmazdı. Cardenas Luz'un raporunu ve Barrow'un tavsiyesini düşündü. Kızını ibret olsun diye 20 yıla mahkum edebilirlerdi. İnandırıcı bir savunma yapılamazdı. Tek celsilik duruşma, ortalıkta bu benim fikrimdi diyecek bir Domingo Vega da yoktu. O bunları düşünürken Dexter göğsünü kaşımak için sağ elini kaldırdı. Bir an parmakları ceket yakasının arkasına uzandı. Cardenas belindeki Glock'u çıkarmaya hazır halde hemen öne atıldı. Dexter özür diler gibi gülümsedi. ''Sivrisinekler'' dedi, ''beni çok seviyorlar.'' Cardenas'ın umurunda değildi. Dexter sağ elini indirince sakinleşti. Dexter'ın iç cebindeki incecik vericinin düğmesine bastığını bilse belki o kadar sakinleşmezdi.
''Ne istiyorsun gringo?''
Bu hitabın kabalığı üstünde durmayan Dexter, ''Söyleyeyim'' dedi. ''Bir müdahale olmadığı takdirde benim arkamdaki insanlar adalet mekanizmasını durduramazlar. New York'ta böyle bir şey olmaz. Mahkeme satın alınamaz, karar değiştirilemez. Çok yakında Letizia'yı emniyetli olan Brooklyn'de tutmak bile mümkün olmayacak.
Kızım masumdur, bunu sen de biliyorsun. Ben de. Para mı istiyorsun? Seni ömür boyu zengin edebilirim. Kızımı çıkar oradan. Onu yanımda istiyorum.
Elbette, ama dediğim gibi ben sadece bir piyonum. Ama belki bir yol olabilir.
Anlat. Madrid'deki narkotik büro rüşvetçi bir bagaj görevlisinin güvenlik taramasından geçen valizlerden rastgele birini seçip New York'ta bir arkadaşının alması için içine kokain yerleştirdiğini tespit ederse o zaman avukatınız acil bir duruşma isteyebilir. New Yorklu bir yargıç bu isteği geri çeviremez. Bu gelişmeyi yok sayarsa Atlantik ötesindeki İspanyol dostlarımızı çiğnemiş olur. Gerçekten bunun tek yol olduğunu düşünüyorum.
Cardenas'ın homurdanması gök gürültüsünü andırıyordu.
Bu bagaj görevlisi bulunup itirafa zorlanabilir mi?
Mümkün. Sana bağlı Sinyor Cardenas. Homurdanmanın şiddeti artarken Cardenas sorusunu tekrarladı.
Sen ne istiyorsun gringo?
Sanırım ikimiz de bunu biliyoruz. Sen değiş tokuş mu istiyorsun? Tamam. Letizia'nın karşılığında ne vereceksin?
Dexter ayağa kalkıp halının üstüne bir kart attı. Sonra balkona çıkıp sola döndü. Otel çatısının köşesinden çelik örgülü bir merdiven sarkıtılmış havada sallanıyordu.
Dexter balkon korkuluğundan merdivenin basamaklarına doğru atılırken bu iş için yaşım geçti diye düşünüyordu.
Tepesinde gümbürdeyen helikopter uskuruna rağmen Cardenas'ın da balkona gelmekte olduğunu hissetti. Her an sırtına bir kurşun gelecek diye bekledi ama öyle olmadı. Hiç değilse o kurşun zamanında gelmedi. Cardenas ateş ettiyse bile işitmesi mümkün değildi. Merdiven basamakları eline batıyordu. Black Hawk pilotu roket gibi havalandı. Birkaç saniye sonra Dexter'ı otelin duvarları ardındaki kumsala indirdi. Black Hawk da yere kondu. Çevrede köpek gezdirenler hayretle bakıyorlardı. Dexter kendini içeriye atar atmaz helikopter tekrar havalandı. 20 dakika sonra üssün içindeydi.
Don Diego Esteban en büyük kokain karteli olan Herman'da da gezegendeki en başarılı ticari şirket gibi yönettiği için gurur duyardı. Hatta daha da ileri gidip şirket yönetiminde asıl yetkinin kendisinde değil, yönetim kurulunda olduğunu bile düşündüğü olurdu. Ne ki bu pek doğru sayılmazdı. Dos Santos'un ajanlarını silkelemek için 2 gün dolanmak zorunda kalmalarına rağmen, yönetim kurulu üyeleri onun ısrarıyla 3 ayda bir yapılan toplantılara katılmak zorundaydılar. Toplantının 15 çiftliğinden hangisinde yapılacağını özel ulaklarla bildirir, meslektaşlarının oraya takip edilmeden gelmelerini isterdi. Pablo Escobar zamanında polis teşkilatının yarısının kartel tarafından satın alındığı günler geride kalmıştı. Albay Dos Santos satın alınmayan bir çoban köpeği gibiydi. Don bu özelliği için ona hem saygı duyuyor hem de ondan nefret ediyordu. Yaz toplantılarını hep Haziran sonunda yapardı. 6 meslektaşıyla toplanır, sadece infazcı Paco Valdez'i dışarıda tutardı. Hayvan lakaplı Valdez sadece örgüt içi disiplin sorunları olduğu zaman çağrılırdı. Bu defa böyle bir sorun yoktu. Don gelen raporlardan memnundu. Köylüler fiyat artışı istemeden üretimi arttırmışlardı. Üretimin başındaki Emilio Sanchez, kartelin başka dallarından talep olduğu takdirde bunu karşılayacak miktarda macun üretilebileceğini bildirdi. Rodrigo Perez, karteli kazıklamaya çalışan birkaç kişiye verilen korkunç cezalar sonucu örgüt içi hırsızlıkların çok azaldığını bildirdi. Farc adıyla bilinen ve ormanda yaşayan eski terörist örgütü üyelerinin çoğunluğunu oluşturduğu özel ordu iyi durumdaydı. Müşfik ev sahibi rolü oynayan Don Diego, Perez'i onurlandırmak için şarap kadehini kendi elleriyle doldurdu. Roberto Cardenas'la göz göze gelmemek için çabalayan ama başaramayan Julio Luz, milyarlarca dolar ve avroyu aklamasına yardımcı olan dünyanın çeşitli yerlerindeki 10 bankanın bu işe devam etmeye istekli olduklarını, herhangi bir sızma veya bankacılık denetleme kurullarından bir tehdit olmadığını bildirdi. Jose Maria Largo'nun alım-satımla ilgili haberleri daha da iç açıcıydı. 2 büyük hedef bölgede ABD ve Avrupa'da talep benzeri olmayan düzeylere çıkmaktaydı. Kartelin müşterisi olan çeteler ve mafyalar daha da büyük siparişler veriyorlardı. İspanya ve Britanya'da 2 büyük çete topluca yakalanmış, mahkemeye çıkarılıp mahkum edildiği için onların yerine hemen hevesli yeni çeteler almıştı. Gelecek yıl talep rekor seviyeye çıkacaktı. Buna ilişkin rakamları açıklarken masadaki herkes dikkatle onu dinliyordu. Her bir kıtada teslimi istenen en az 300 ton saf kokaine gerek olacaktı. Bunun üzerine gözler görevleri o teslimatı sağlamak olan iki adama çevrildi. Her iki kıtadaki hava alanlarında, limanlarda ve gümrük kontrollerinde memurları maaşa bağlayarak çok önemli bir rol oynayan Roberto Cardenas'ı ikinci plana atması belki de hataydı. Ama Don ondan pek hoşlanmıyordu. Bu alandaki başrolü görevi Kolombiya ürününü kuzeydeki müşterilere iletmek olan Alfredo Suarez'e verdi. O da tavus kuşu gibi kabararak söze başladı.
Verilen bilgilere bakınca 600 tonluk talebi karşılayabileceğimizden kuşku duymuyorum. Dostumuz Emilio 800 ton üretebilirse yakalanma, el konma, hırsızlık veya denizde kaybetme gibi nedenlerle %25'lik bir fireyi kaldırabiliriz. Ben bugüne kadar bu oranda bir fire vermiş değilim.
1000'den fazla küçük teknenin servis yaptığı 100 kadar gemimiz var. Bize bağlı bazı gemilerimiz kargolarını açık denizde alıp varış yerine gelmeden teslim eden büyük şilepler. Diğerleri iskeleden alıp iskeleye teslim ediyorlar. Buralarda dostumuz Roberto'nun maaşa bağladığı memurlardan yardım görüyoruz. Bunlardan bazıları artık her türlü nakliyat için kullanılan konteynerler taşıyorlar. Bu gruptaki başka gemilerde birkaç ay önce ölen Cartagenalı usta kaynakçının yaptığı gizli bölmelerden yararlanıyorlar. Adamın adı şu an aklıma gelmiyor. Onunla hemşeri olan Cardenas, Cortez diye hırladı. Evet o, her neyse. Bunlardan başka bir de daha küçük şilepler, balıkçı tekneleri, özel yatlar var. Onlar da yılda yaklaşık 100 ton taşıyıp teslim edebiliyorlar. Son olarak da hava yoluyla nakleden 50 kadar pilotumuz var. Ya iniş yaparak ya da uçaktan atarak teslimat yapıyorlar. Bunlardan bazıları Meksika'ya uçup kargolarını Meksikalı dostlarımıza teslim ediyorlar. Onlar da bu malı kuzeydeki ABD sınırına götürüyorlar. Bir kısmı ise Amerika'nın güney sahilleri boyunca uzanan yüzlerce Haliç'ten birine gidiyorlar. Üçüncü kategoridekiler Atlantik'i aşıp doğruca Batı Afrika'ya gidiyorlar.
Geçen yıldan beri herhangi bir yeni gelişme var mı diye sordu Don Diego. Denizaltı filomuzun başına gelenlerden hiç memnun değiliz. Muazzam bir yatırım heba oldu.
Suarez yutkundu. Denizaltı nakliyatını ve tek kişilik taşıyıcılar fikrini destekleyen selefine neler olduğunu unutmamıştı. Kolombiya Deniz Kuvvetleri denizaltıların izini bulup imha etmişti. Her iki hedef kıtada yeni kurulan X ışınlı cihazlarsa çoğu taşıyıcının midesindeki malı tespit edebiliyordu.
Don Diego, o taktikler artık tarih oldu. Bildiğiniz gibi denizcilerin baskını sırasında açık denizde olan bir denizaltı aracımız daha sonra tespit edildi. Su üstüne çıkmaya zorlanıp bütün mala el kondu. Tam 12 ton kaybımız oldu. Tek kişilik taşıyıcıların da sayısını azaltıyorum.
Her hedef kıtaya her biri 3'er tonluk 100 sevkiyat yapmak istiyorum. %10 yakalanma, %5 denizde kaybolma filesi çıktıktan sonra her kıtaya emniyetli bir şekilde 300 ton teslim edebileceğimi garanti ederim. Saygıdeğer Don. Emilio'nun dediği gibi 800 tonluk üründen sadece 600 tonun güvenli teslimi söz konusu olmaz.
''Bunu garanti edebiliyor musun?'' diye sordu Don.
''Evet Don Diego, sanırım garanti edebilirim.''
''O halde seni bundan sorumlu tutacağız.'' dedi Don.
Odanın havası birden buz kesti. Alfredo Suarez bu iddiasıyla hayatını destek ünitesine bağlamış oldu. Don başarısızlığı affetmezdi, ayağa kalktı.
''Dostlarım, yemek hazır. Lütfen sofraya buyurun.''
Küçük, gösterişsiz, keçeli bir zarftı. Cal Dexter'ın otel odasında yere attığı kartta bulunan tek kullanımlık güvenli ev adresine taahhütlü olarak gönderilmişti. İçinde bir hafıza çubuğu vardı. Dexter bunu Jeremy Bishop'a götürdü.
''Ne var bunun içinde?'' diye sordu bilgisayar dahisi.
''Bilseydim sana getirmezdim.'' Bishop yüzünü buruşturdu.
''Yani sen bunu kendi dizüstü bilgisayarına takamıyor musun?''
Dexter biraz mahcup oldu. Bishop'u hayretler içinde bırakacak pek çok şey yapabilirdi. Ama siber teknolojisi konusunda temel bilgisi bile sınırlıydı. Bishop onun için çocuk oyunu olan işlemi yaparken seyretti.
''İsimler var,'' dedi Bishop, ''sütunlar halinde. Çoğu yabancı olan isim. Ve şehirler, havaalanları, limanlar, iskeleler. Ve ünvanlar, resmi yetkililerin ünvanlarına benziyor. Ve banka hesapları. Kim bu insanlar?''
''Bana bir çıktı alsana, siyah beyaz olsun, kağıda. Hadi bu yaşlı adamı sevindir.'' %100 güvenli olduğunu bildiği bir telefondan Aleksandriya'daki bir numarayı aradı. Karşısına kobra çıktı. "Sıçan listesi elimde," dedi Dexter. Jonathan Silver o akşam Paul Devereaux'u aradı. Kurmay başkanının her zamanki gibi huysuzluğu üstündeydi.
"İstediğin 9 ay geçti," diye çıkıştı. "Bir şey olması için daha ne kadar bekleyeceğiz?"
"Aradığınız için teşekkür ederim," dedi Devereaux, "ve çok iyi bir tesadüf oldu. Gelecek pazartesi günü başlıyor."
"Peki neler olacak?"
"Önce hiçbir şey," dedi Kobra.
"Sonra?"
"Devereaux sevgili meslektaşım, sürprizin tadını kaçırmak istemem," dedi ve almacı yerine koydu. Beyaz Saray'ın batı kısmında kurmay başkanı telefona baka kaldı.
"Telefonu yüzüme kapadı," dedi hayretler içinde. "Yine aynı şeyi yaptı."
14. ayrımın sonu. Sayfa 213.